Ayrım atmış mahşer nöbeti Robert Ludlum. Sayfa 706. 44. bölüm. Üniformalı Latham ve Dates'in kapıdan girişlerini ilk görenler iki mutfak görevlisiydi. Uzun bir tezgah üzerinde biri sebze doğruyor, öbürü de bir kevgirden bir şeyin suyunu süzüyordu. İrkilerek birbirlerine baktılar. Sonra da Drew ve askeri kıyafet içinde diğerlerinden hemen ayrılan yüzbaşıya döndüler tekrar. O anda her ikisi de birdenbire askeri bir tavırla açılıp arkalarında gizlenmiş Witkowski'yi ortaya çıkardılar. Yüzleri gerginleşti ve sanki albay yüksek rütbeli biriymiş gibi hızla bir Nazi selamı verdiler. G2 emeklisi de böyle bir hava vermek için kasılıyordu.
"Almanca konuşmayı biliyor musunuz? Fransızca mı konuşuyorsunuz?" diye kükredi.
"Almanca bayım," diye yanıtladı sebze doğrayanı şaşkın bir halde. "Burası yemekhanedir efendim. Buradan biz sorumluyuz. Eğer bağışlarsanız efendim siz kimsiniz?"
"Dördüncü Reich'tan Oberst Wagner," dedi Dies vurgulu bir aksanla, gözleri karşıya doğru dimdik bakıyordu. O ve güvenlikten sorumlu arkadaşlarına Berlin tarafından dış bölgeleri habersiz tefkiş etmeleri emri verildi. "Buraya gelin."
Bu emir üzerine Etranger ajanları Kartal yuvasının iki fahişesini kollarından tutup sürükleyerek açık duran kapıdan içeri getirdiler.
"Bu kadınların kimliklerini belirleyebilir misiniz?" diye hırdadı Witkowski. "Onları tenis kortu ve havuzun etrafında serbestçe dolaşırlarken bulduk. Burası ne kadar da gevşek bir yermiş böyle."
"Seni aptal, bizim bunu yapmamıza izin verilmişti," diye bağırdı beyaz sabahlıklı Elise. "Kim olduğunu umurumda değil, şu maymunları da söyle ellerini üstümüzden çeksinler ya da ücretimi ödemeye başlayın."
"Nasıl?" diye bağırdı Oberst Wagner gözlerini mutfak hizmetlerine dikerek.
Evet efendim," dedi aşçılardan biri. "Onlar burada misafir."
"Ve sözleşmemiz usulüne uygun bir şekilde önceden tanıştırıldığımız konuklar dışındaki yabancılara hizmeti içermiyor."
Elise Witkowski'ye dik dik baktı, albay başıyla işaret etti. Ajan du combat Elise'yi bırakırken ajan bir de elini Adrien'den çekti. "Sanırım bize bir özür borçlusunuz," dedi yaşça diğerinden daha büyük ve daha akıllı tele kız.
"Madam?"
Albay abartılı bir şekilde topuklarını yere vurup başını 3-5 santime yerek onları selamladı. Tekrar aşçılara döndü.
"Anladığınız gibi bizim buradaki görevimiz hiçbir müdahale olmadan güvenliği analiz etmektir. Burada olduğumuz bilinmektedir. İsterseniz Berlin'i arayıp buradaki görevimizi teyit ettirebilirsiniz."
"Ah nein, mein Herr. Bu daha önce de olmuştu. Elbette ki anlıyoruz. Biz yalnızca mutfak ahçılarıyız ve asla karışmayız."
"Sehr gut. Nöbette olan yalnızca siz misiniz?"
"Şu anda evet efendim. Arkadaşımız Stolz odasına gitmek üzere bir saat önce ayrıldı. Saat 6'da kahvaltıyı hazırlamak üzere kalkacak."
"Çok iyi. Teftişimize buradan devam edebiliriz. Şayet birileri bizim hakkımızda bir şey soracak olursa neden söz ettiklerini bilmiyorsunuz. Bunu sakın unutmayın. Yoksa Berlin de sizi unutmaz."
"Anladık," dedi sebzeci adam korku içinde, bir yandan da başıyla sürekli onaylayarak. "Ancak bağışlarsanız Mein Herr, Berlin'le tam anlamıyla işbirliği için söylüyorum. İçerideki muhafızlar gelecekleri haber verilmemiş, beklenmedik misafirlere ateş açmak üzere eğitilmişlerdir. Başınıza bir şey gelirse vicdan azabı çekmek istemem, anladınız mı?"
"Aklını bununla yorma," dedi Stanley Witkowski, Amerikan kimliğini cebinden çıkararak. "En azından bu onlara silahlarını bıraktırır," diye açıkladı eski bir Polonyalının havasıyla. Sonra yavaşça Amerikan elçilik belgesini tekrar cebine yerleştirdi. "Ayrıca hanımları da birlikte götürüyoruz. Bu koca orospunun dili kürek gibi. Bize bir şey olmaz."
Latham'da Dietz tören kıtasına öncülük ederken Fransız-Amerikan istilacılar da çift kanatlı kapıdan geçip şatonun geniş salonuna doğru yürüdüler. Duvar şamdanlarıyla loş bir şekilde aydınlatılan bir döner merdiven cilalı koca ahşap sahanlıktan yükseliyordu. Diğer yüksek tavanlı karanlık odalara doğru uzayıp giden bir ana koridor vardı. Girişin iki kanatlı koca kapısının sol tarafına, kendilerinin de sağ yanlarına düşen yerde daha küçük bir kapı vardı, arasından ışık sızıyordu.
"Kütüphane burası Mösyö," diye fısıldadı Elise Drew'ya. "Nöbetçi yaver içeridedir ama çok çabuk ve dikkatli olmalısınız. Her yerde alarmlar var. Onların çoğunu ben kendim de daha önceden kullanmayı aklımdan geçirdiğim için biliyorum."
"Halt!" diye haykırdı birinci merdiven eşiğinde beliren bir kişi. Biz Berlin'den gelen özel birimiz diye Almanca olarak seslendi Deis alçak sesle. Bir yandan merdivenleri tırmanırken. Ne oluyor?
Muhafız silahını kaldırırken komando ard arda iki el susturuculu silahıyla ateş etti ve yürümeye devam ederek yere düşen muhafıza ulaştı. Onu basamaklara çekiştirip merdivenden aşağıya yuvarladı. Kütüphane kapısı açıldı. Sol elinde uzun bir sigara ağızlığı tutan kara bir takım elbise giymiş uzun boylu biri ortaya çıktı.
''Bu ne patırtı böyle?'' diye sordu Almanca olarak.
Latan boğma telini kemerinden çekti, bir anda Monlük'ün yaverinin kafasının üzerinden geçirip büktü. Nazi'nin arkasına geçebilecek şekilde adamın vücudunu döndürdü, boğma telini gevşetip konuştu.
''Ya sana dediğimi yaparsın ya da teli dolarım o anda geberirsin.''
''Amerikaner!'' diye soluğu kesildi Neon'un, ağızlığı düştü. ''Sen şu ölen değil misin?''
''Oberst Klaus Wagner'' dedi Witkowski yavere doğru yaklaşıp buruşmuş suratına dik dik bakarak. ''Tiksinti verici güvendiğiniz hakkındaki hikayeler doğru çıkıyor.'' diye devam etti keskin bir Almancayla. ''Berlin'in hatta Bonn'un bile bunlardan haberi var. Güvenlik önlemlerinizin arasına sızdık. Eğer biz sızabiliyorsak düşmanlarımız da bunu yapabilir demek ki.''
''Sen aklını kaybetmişsin, bir hainsin. Beni boğan herif bir Amerikalı.''
4. Reich'ın üstün bir askeridir o Mein Herr, bir Sonnenkind.
Aa, öyle mi?
Evet öyle. Ya onun emirlerini yerine getirirsin ya da seninle olan işine devam etmesine izin veririm. İşinin ehli olmayanlardan nefret eder.
Witkowski idam silahının kayışlarını biraz gevşetmesi için Latam'a başıyı da işaret etti.
Danke diye öksürdü Monlük'ün yaveri boğazını kavrayarak. İki dedi Drew, ikinci Etranger ajanına başıyı da işaret ederek. Al şu soytarı yerimden, arka merdivenlere çıkın, diğer odalara çıkardılar.
Nerede olduklarını biliyorum Monsieur diye araya girdi Fransız, sadece oralarda kimler olduğunu bilmiyorum.
Ben onunla giderim dedi Deitz, dili biliyorum, yarı otomatiklerim ikimizin de önünde olacak.
Seri atışı ayarla diye emretti Latam.
O konumda konsolosçu.
Planlara göre diye devam etti Drew. Tüm katın etrafında duvarlı bir koridor bulunuyor. Oraya varınca adamı ortada bir yere getirin.
Eğer başınız dertte değilse diye karşı çıktı komando.
Ne demek istiyorsun yüzbaşım?
O merdivenlerin yukarısında neler olduğunu siz de benden daha fazla bilmiyorsunuz. Eğer yaylım ateşinde kalırsanız birimizin burayı havaya uçurması gerek. Bu piçin elini bir kapı yarığına sokup açarım sonra da el bombalarını içeri savururum.
Bunu yapamazsın. Bu sana verdiğim bir emirdir.
Bu standart bir uygulamadır konsolosçu. Elimizde koskoca bir sıfırla kalak almak için hepimizin hayatını tehlikeye atamayız.
Yukarıda neler varsa onları ele geçirmemiz lazım. Allah'ın cezası. Ortalığı yıkıp parçalayamayız. Bunu yapmadan önce yolun altındaki saldırı tipine telsizle haber vereceğim.
Tanrı aşkına buna vakit olur mu? Ne olar yıkıp dökme işini kendileri yaparlar.
''İkiniz de kesin!'' diye bağırdı Elize. ''Size ikimizi birden önermiştim. Bu öneri hala geçerlidir. Adrien yüzbaşınızın ve üst kattaki nazilerin önünde gider. Ben de sizin önünüzden çıkarım Monsieur. Muhafızlar bizi ateş etmekte tereddüt edeceklerdir. Çünkü burada erkeklerle kadınlar arasında sürekli alışveriş olur.''
''Berchtesgaden'' dedi Witkowski hafifçe. ''Bir süt kuzusundan bile daha saf olduğunu iddia eden bir Führer'in Alplerde işlettiği bir dağ kerhanesi.''
''Kadın haklı Schlobach. Kızların görüntüsü bize yarım saniye avantajı verecektir. Bundan faydalanalım.''
''Pekala gidelim bakalım. Umarım doğru kararı veriyorumdur.''
''Başka seçim şansın yok ki delikanlı.'' dedi albay yumuşak bir edayla. ''Lider sensin ve bütün liderler gibi elemanlarını dinliyor, değerlendiriyor ve kendi kararını veriyorsun. Bu kolay değil.''
''Ama kes şu asker tıraşını Stanley. Şu anda hokey oynamayı tercih ederdim.''
Şeffaf geceliğinin içinde Elise döne döne çıkan merdivenlere doğru cesaretle dimdik yürümeye başladı. Drew, albay ve Etrange bir de onu gölgelerin içinde 10 adım geriden takip ve başladılar.
Tatlım diye fısıldadı merdiven sağanlığının ilerisinde ana koridordaki muhafız, sesi coşkunlukla geliyordu. Paris'ten gelen şu sarhoştan kurtuldun ha?
Evet hayatım sana geldim işte canım öyle sıkıldı ki.
Her taraf sakin benimle gel. ''Ah bunlar da kim? Arkandakiler.''
Etranger bir susturuculuğuyla tek bir atış yaptı. Muhafız trabzana düştü, üzerinden yuvarlanıp aşağıdaki mermer zemine çakıldı. Arka merdivenler karanlıktı. Çok yukarıdan gelen ışık gölgeler içinde gölge yapıyordu. Dehşet içindeki Adrien sessiz sessiz basamaklardan çıkıyordu. Tir tir titriyordu. Gözleri korkuyla koca koca açılmıştı. İkinci kata vardılar. Bir anda bütün merdivenleri güçlü bir projektör ışığı doldururken ''Neler oluyor?'' diye keskin bir ses geldi yukarıdan. ''Sen misin güzelim?'' ''Hayır, olamaz.'' Etranger iki ateş etti. Nazi koruma yuvarlandı. Kafası merdiven parmaklıklarının arasına geçti. ''Devam!'' diye emretti yüzbaşı Deiz. ''Çıkmamız gereken iki kat daha var.'' Tekrar birlikte yola koyuldular. Adrien hiç durmadan ağlıyor, burnunu bluzunun kumaşına silip duruyordu. ''Bu kadar da değil ama Maşeri'' diye nazik bir edayla genç kıza fısıldadı Etranger iki. ''Siz çok cesursunuz, bunu herkese anlatacağız.'' ''Lütfen babama söyleyin.'' diye inledi genç kız. ''O benden hep nefret eder.'' ''Bunu bizzat ben kendim yapacağım. Çünkü siz Fransa'nın gerçek bir kahramanısınız.'' ''Öyle miyim sahiden?'' ''Haydi yürümeye devam et çocuk.'' Latham, Etranger bir ve albay birden duraladılar. Elisa elini arkasında sallıyordu. Bu bir uyarıydı. Merdivenlerden aşağı koyu gölgeli duvara doğru çekildiler ve beklediler. Sarışın bir muhafız üçüncü kat sahanlığına hızla çıkıp yürümeye başladı. Çok tedirgin ve öfkeliydi. ''Fräulein, acaba Adrien'i gördünüz mü?'' diye sordu Almanca. ''O Heinemann domuzuyla odada değil, adam da orada yok ve kapı da açık.''
''Muhtemelen yürüyüşe çıkmışlardır Erich.''
''Şu Heinemann çok çirkin bir herif Elise.''
''Herhalde kıskançlık yapmıyorsun hayatım, bizim ne olduğumuzu ne yaptığımızı biliyorsun. Sadece vücutlarımız işin içinde olan, kalplerimiz değil, duygularımız da değil.''
''Tanrım, o kız daha çok küçük.''
''Ben de ona bunu söyledim.''
Heinemann sapığın teki biliyorsun değil mi? Korkunç şeyler talep ediyor.
Bunlara kafayı takma.
Bu yerden nefret ediyorum.
Neden kalıyorsun o zaman?
Başka seçeneğim yok ki. Ben ortaokuldayken babam beni yazdırdı bunların arasına. Ben de çok etkilenmiştim. Üniformalar, buradaki arkadaşlık havası, hep birlikte apayrı insanlar olmamız. Beni özel biri olduğumu söyleyip toplantılarda pankart taşımam için seçtiler. Fotoğraflarımı çektiler.
Sen hala ayrılabilirsin dostum.
Yo hayır, ayrılamam ki. Üniversitedeki masraflarımı onlar karşıladılar. Ayrıca çok şey biliyorum. Beni hayvan gibi avlar öldürürler. Erich diye bağırdı bir erkek sesi sahanlığın ilerisindeki ana koridordan. Buraya gel.
Ah şu yok mu hiç durmadan aykırıp duruyor. Şunu yap bunu yap. Ben üniversiteye gittiğim için beni sevmiyor. Ve aslına bakarsan doğru dürüst okuyup yazdığından bile emin değilim.
Adrien'i gördüğümde kendisine senin onu düşündüğünü söylerim. Unutma delikanlı. Sadece vücut, kalp değil.
Siz iyi bir dostsunuz Fräulein.
Günün birinde daha iyi biri olmayı umuyorum.
Erich adındaki muhafız sahanlıktan hızla uzaklaşırken Elise de birkaç basamak inip duvara yaslanmış duran üç sızmacıya fısıldadı.
Onu öldürmeyin, size faydası dokunabilir.
''Ne diyor bu?'' dedi Drew. Elisa merdivenlerden çıkmaya devam ederken albay da açıkladı. ''O adamı harcamamamızı söylüyor. Aklı da.''
''Nedenmiş?''
''Buradan çıkıp gitmek istiyor ve çok şey biliyor. Haydi devam.''
Dördüncü kattaki sahanlık Witkowski'nin sözleriyle pek de iç açıcı değildi. Üst kat tümüyle 7 metrelik koca bir kemerden ibaretti. Muhtemelen arka merdivenlerde de durum aynıydı. İki muhafız girişte ayakta duruyorlardı. Arkalarından görülen başkası ise bir sıraya oturmuştu. Yine eli ise muhafızların görüntü alanına doğru ilerlerken Latham, E1 ve albay da gözden uzakta kaldılar.
''Halt!'' diye kükredi sağdaki neo devriyesi. Tabancasını kemerinden kırbaç gibi çekip tele kızın kafasına nişanlarken. ''Ne yapıyorsun burada? Bu merdivenlerden çıkmak yasaktır.''
''O zaman kütüphanedeki her bilmem kimden kontrol edin. Paris'ten gelen yeni adamın yanından çağırdı beni ve en kısa zamanda burada olmamı emretti. Daha başka ne diyebilirim ki?''
''Neler oluyor?'' diye haykırdı arka sırada oturan muhafız. Kalkıp iki adamın arasından öne çıkarak ''Sen de kimsin be?'' diye bağırdı.
''Biz sadece isimleriz, bunu biliyorsun.'' diye karşılık verdi hayat kadını kızgınca. Ben Eliza'yım. Sizin terbiyesizliğinize tahammül edemeyeceğim. Kütüphanedeki o yabani ayı benden buraya gelmemi istedi. Sizler gibi ben de bir emir kuluyum. Eliza birdenbire ateş hattına sıyrılıp kaçtı ve bağırdı. Şimdi!
Minik minik patlamalar şatonun üst bölmelerini kapladı. Üç muhafız yere yıkıldı. Drew tarafından yönetilen saldırı timi merdivenlerden koşarcasına çıkıp her bir vücudun ölüp ölmediğini kontrol ettiler. Tatmin olunca sırtlarını duvara dayayıp beklediler. Çık git buradan diye emretti Latan merdivenlerin başında büzüşmüş kalmış beyaz sabahlıklı Eliza'ya. Özgürlüğünü kazandın Lady. Bunu sağlamak amacıyla sizin için yapmayacağım hiçbir şey yoktur.
Merci monsieur, Fransızcanız her saat ilerliyor.
Mutfağa geri dönün dedi Witkowski. Onlara bizim hakkımızda komik şeyler anlatıp milleti sakinleştirin.
Bu mesele değil albayım. Bir masaya oturur, eteğimi sıyırırım. Dışarıyı unutur, içeriyle meşgul olurlar. Au revoir. Kapitan, yani yüzbaşınızın da söylediği gibi bu kesinlikle çok adaletsiz bir dünya diye mırıldandı Etranje bir el ise gözden kaybolurken.
Peki onlar nerede kaldılar dedi Duru. Şimdiye kadar gelmiş olmaları gerekirdi.
Dar olan arka merdivenlerde General Monluc'un yaverini kurt kapanını almış olan Etranje 2 adamı Deeds ve çocuk fahişinin arkasından ite kaka merdivenlerden çıkarıyordu. Bir yerde durdular.
Sen misin Adrien dedi üçüncü kattan hafif bir ses. Burada ne yapıyorsun? Seni görmeye geldim Manfred diye mırıldandı kız. Herkes o kadar zalim ki senin burada olduğunu biliyordum.
Bunu nasıl oldu da öğrendin tatlım? Nöbetler gizlidir.
Yaverler çok şınaps içtikleri zaman aralarında konuşuyorlar.
Bundan dolayı disipline gidecekler küçük güzel kızım benim. Gel buraya. Yumuşak bir halı var onu kullanalım. Sana buraya her gelişinde göğüslerinin güzelleştiğini söylemiş miydim?
Gebertin diye çığlık attı Adrien eğilip merdivenlerin duvarına gizlenerek. Boğuk iki silah sesi duyuldu ve Manfred adlı muhafız yere yıkıldı. Boğma teli sıkıldı, sonuncu kata ilerlediler.
İlk bakışta yaklaşmak tamamen olanaksız gibi göründü. Merdivenlerin köşesinde 4 metrelik bir kemer vardı. Tam ortasında bir muhafız duruyordu, diğeri ise arkasında bir sıranın üzerinde kestiriyordu.
''Onu tanıyor musun?'' diye fısıldadı Deeds Adrien'in kulağına Fransızca olarak. ''Non monsieur, yeni biri.'' Sadece görmüşlüğüm var, hepsi bu.
Alman mı, Fransız mı olduğunu biliyor musun?
Büyük ihtimalle Almandır efendim, hemen hemen tüm korumalar Alman. Ama çoğu Fransızca biliyor, daha eğitimli olanları.
Seni şok edebilecek bir şey yapacağım ama senden sessiz ve sakin durmanı istiyorum, beni anlıyor musun?
Ne yapacaksınız?
Büyük parlak bir ateş çıkacak ama uzun sürmeyecek, bu albayın fikriydi.
Albay mı?
Almanca konuşan şu koca adam.
Oh evet, fikir ne peki?
Buna işaret fişeği deniyor dedi değil, sağ cebinden kartonla kaplı kısa bir tüp çıkarırken. Avucunun içine gizlediği bir kibritle fitili yaktı, köşe trabzana doğru bir göz attı, gözleri fitildeydi. Sonra muhafızın yanından sıyırıp geçecek şekilde merdivenlerden yukarı savurdu. Yanından geçip yere düşen fişeğin sesiyle şaşıran muhafız refleks halinde geri döndü. Ne olup bittiğini anlayamadan binlerce sıcak beyaz kıvılcım gözleri kör edercesine patlayıp gözlerine ve etine saptandı. Bir çığlık attı. Arkasındaki muhafız uyuduğu yerden telaş içinde fırladı. Hareket eden alev dalgalarının önünden şekli ortaya çıktı. Panik halinde yarı otomatiğini arda arda ateşledi. Kurşunlar dar merdiven boşluğuna doldu. Adrien adındaki kız acıyla haykırdı, bacağından yemişti kurşunu. Deeds onu geri çekerken Etranje 2'nin sıkı sıkı kavradığı Monluc'un yaveri bütün soluğunu keskin bir şekilde boşalttı, başı öne doğru düştü, kafasından vurulmuştu. Komando silahını trabzanın etrafından nişan aldı, seri atışı ayarlı silahıyla girişe kurşun püskürttü. İkinci muhafız döne döne debelendi, sonunda tam işaret fişeğinin üzerine kapaklandı. Yılan gibi yayılan kara bir duman kapladı her yanı. Deeds genç kızı bacaklarından kavrayıp bir bebek gibi kucağına aldı ve merdivenlerden yukarı taşıdı.
''Getir şu orospu çocuğunu buraya.'' diye emretti Etranje 2'ye Fransızca olarak. ''O öldü albayım.''
''Ölsün gebersin umurumda değil. Sadece adamın elini istiyorum. Çok soğumadan.''
Dördüncü kat koridorunda arka merdiven ekibi sol yönlerine doğru koşturdular.
Deis Adrien'i omzuna atmıştı. Fransız komando da Nazi'yi yanından sürükleyerek taşıyordu. 6 saniye sonra merkezi kemere vardılar. Bu kemer duvarda kapı vazifesi görüyordu. Latham, Witkowski ve Etrange bir bekliyordu. Deitz nazikçe kızı yere indirdi. Neyse ki bayılmıştı. Fena dedi albay yarayı muayene ederek. Kan oluk oluk akmıyor. Boğma telini çıkardı ve kızın bacağına çabucak geçirerek kayışlarını sıktı. Bu bir süre kanı durdurur. Etrange 1 ve 2 ölmüş Nazi yaverine elektronik parmak izi okuma açıklığı olması gereken bir şeyin solunda duvara mıhlamışlardı. Loş bir ışıkla aydınlatılan ve bir elin içine sokulmasına yetecek büyüklükte bir boşluktu. Avuç içiyle aşağıya doğru bastırılıyordu. Eğer iz bilgisayarda bulunan daha önceki ize benziyorsa devasa çelik kapı muhtemelen açılacaktı. Ancak uyuşmayan bir iz verilirse o zaman bu mahzeni andıran kalın duvarlı yerde alarm zilleri bangır bangır çalmaya başlayacaktı. ''Hazır mıyız Mösyö?'' diye sordu Etrange 2. Neo-Nazi'nin ölü sağ bileğinden kavrayarak. ''Dur bir dakika'' dedi Latham. ''Farz et ki adam solak.'' ''Foto elektrik hücreler bunu reddeder, alarm da verilir. Bu aletler böyle çalışır.''
''Uyandırıp soramayız ki Mösyö.''
Sigara ağızlı, sol elindeydi. Ceplerine bakalım. Ölü adamın araştırılması ilerledi. Bozuk paralar ve kağıt para ataşı sol pantolon cebinde diye devam etti durup. Sigara paketi sol ceket cebinde. 2 dolma kalem sağ ceket iç cebinde ve elbise de siparişle dikilmiş, hazır alınmamış.
Tam anlayamadım.
Solak kimseler kalemlerini sağ taraflarında tutmak isterler. Hani nasıl sağ elini kullanan biri, mesela benim gibi biri, kalemini almak için ceketinin sol iç cebine elini atıyorsa. Böyle daha kolay olur, hepsi bu.
Ya kararınız Mösyö?
Bu konuda sezgilerimle hareket etmem gerekiyor dedi Latham derin derin soluyarak. Onu öbür yana getirin. İçeri sol elini koyacağım.
Fransız cesedi kaydırarak o boşluğun sağ tarafına doğru getirdi, Dürü sol bileğinden kaldırdı, sanki karmaşık bir bombayı etkisiz hale getiriyormuşçasına yavaş yavaş, çok dikkatle eli içeri yerleştirdi. İç yüzeydeki plakaya bastırdı. Herkes nefesini tutmuştu. Koca çelik kapı sessizce açıldı. Ölü Nazi yere yuvarlandı ve 4 kişi birden içeri girdiler. İçeri girdikleri oda birinin evinden çok korkunç bir kabusa benziyordu. Dev oda tepesinde ay ışığını içeri geçirten cam bir kubbesi olan sekizgen şeklinde bir yerdi. Hayat kadını Eli ise buraya bir firavunun mezarı demişti. İçinde canlıların yaşadığı bir kabir. Pek çok bakımdan haklıydı da. Oda ürkütücü biçimde sessizdi. Dışarıdan hiçbir sesin girmesine izin verilmemişti. Bir firavunu ölüm nehrindeki yolculuğuna uğurlayacak eşyalar yerine, onun ölüm yolculuğuna gitmesine engel olacak bir tıbbi gereçler duvarı vardı. 8 tane kapı vardı. Her kapı sekizgenin koca bir duvarına denk geliyordu. Elisa onlara General Monluc'un yaverlerinin de bu kabrin içinde odalarının olduğunu söylemişti. 5 tane kapı kara takım elbiselilere ait olmalıydı, geriye 3 tane kalıyordu. Biri muhtemelen banyoydu, 2 tanesi ise soru işareti. Tüm bunlar 2. veya 3. bakışta fark edilebilen şeylerdi. Bir yabancının gözlerine birden çarpan ilk şey ise duvarları boydan boya kaplayan, anormal şekilde büyütülmüş fotoğraflardı. Hepsi de tabanlarından gelen kan kırmızısı ışıklarla aydınlatılıyorlardı. Resimler Nazi mezaliminin bir resmi geçidiydi. Soykırım müzesinden kara bir koridor gibiydi burası. Yahudilere ve istenmeyenlere Hitler'i Mesih gibi gören manyakların yaptıkları şeyleri belgeleyen ve üst üste yığılmış çıplak bedenleri gösteren fotoğraflarla doluydu. Onların yanında da sarışın erkeklerle kadınların resimleri vardı. Bunlar muhtemelen hainlerdi. Boyunlarından iplerle asılmışlardı. Yüzleri acı içinde gerilmişti. Ne kadar ufak da olsa hiçbir ihanete müsamaha gösterilmeyeceğini hatırlatıyorlardı. Ancak hasta kafaların en hassası gecenin bir vakti uyanır ve bu iğrenç fotoğraf takımıyla o anda kendini yücelmiş hissedebilirdi. Ancak en büyüleyici görüntü yatakta yatan gecelikli bir kişiydi. Donuk beyaz bir ışık altındaydı. Duvarları aydınlatan macenta kırmızısı renkte ışık seliyle kontrast oluşturuyordu.
Çok ama çok yaşlı bir adam. Vücudunun etrafına serpiştirilmiş yumuşak yastıkların üzerinde kıvrılmış duruyordu. Sanki bir tabuta konmuş gibi her yanını dalga dalga saran ipekler içine gömülmüştü pörsümüş yüzü. Ve o yüzü insan baktıkça daha fazla büyüleniyor, gözlerini ayıramıyordu. İçeri çökmüş yanaklar, içeri gömülmüş göz yuvarları. Yaştan dolayı ikisi de iskelet gibiydi. Burun deliklerinin altındaki kısa bir bıyık şimdi kar beyazı olmuştu ama tam biçiminde kırpılmıştı. İnsanlara hitap ettiği sıralardaki o şiddetiyle hatırlanan solgun çehresi, işte her şey oradaydı. Vorşanze'deki suikast girişiminden sonra sağ gözünde oluşan ünlü seyirme bile, hepsi oradaydı işte. Bu Adolf Hitler'in yaşlanmış suratıydı. 60. ayrımın sonu. Sayfa 717.